Evet, sıra bende. Yani bu yeni kilisedeki ilk vaazım olduğu için yine ilk günkü gibi heyecanlıyım. Bakalım Rab bizimle ne konuşacak. Gerçekten o puanı söylediğimiz ilahi o kadar çok yüreklerimize dokunuyor ki. Yani bu dünyada Rabbin konuşmasına çok ihtiyacımız var. Yani ancak onun sayesinde güç bulabiliriz. Ancak onunla ayakta durabiliriz. O yüzden başka yerlerden ziyade Rabbin önüne gelmek her zaman çok çok daha etkili. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta, geçen hafta Aktaş Düğün Salonu'ndaydık. Ama ondan önceki hafta bizimle Daniel kitabından birinci bölümü işlemiştik. Bugün de Daniel kitabının ikinci bölümüne devam edeceğiz. Evet, ayetler çıkıyor olabilir. O yüzden ayetleri o okuyacak. Bakalım Rab bizimle neler konuşacak.
Babil Kralı Nabukadnezar'ın gördüğü düş. Krallığının ikinci yılında Nabukadnezar bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı. Düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldız bilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. Kral, beni üzüntüyle sarsan bir düş gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum dedi.
Amin. Şimdi yani Daniel kitabı İsa'dan önce 604'lü yıllar zamanında yaşanılan bir olay hakkında bahsediyor. Biz 2017 yılındayız. İsa'dan önce 604 yılındaki olay bizi neden ilgilendiriyor diye düşünebiliriz. Yani gerçekten ikinci bölümü okuduğumda ilk zamanlarda ne yapacağımı şaşırdım. Dedim ya ne kadar zor bir bölüm. Ben bunu nasıl anlatacağım? Ben bile anlamamışken nasıl karşıdakilerini anlatabilirim diye düşündüm. Ama sonra inceleye inceleye, araştırma yapa yapa gerçekten Daniel kitabının bizim günümüze ne kadar çok uygun olduğunu anladım. En başından birinci ayette diyor ki Nebukadnezar bir rüya gördü ve ruhu üzüntüyle kaplandı. Yani bizim toplumumuzda rüyalar çok çok önemlidir. Özellikle rüyanın verdiği haberler, mesaj, rüyalar bizim için çok çok değerlidir. Yani İsa'dan önce 604 yılında da bu böyleydi. Nebukadnezar bir rüya görmüştü ve onun hayatını etkiliyordu. Yani o gün boyunca değil ama günlerce o rüyayı sürekli düşündü. Eminim ki sizin de böyle rüyalarınız vardır. Ne anlama geliyor, neden beni bu kadar sarstı, bu rüyaların ne olabilir amacı diye. Ve bu yüzden bir sürü kitaplar çeviriyoruz. Bu rüya tabirlerini falan araştırıyoruz. Acaba ne anlama geliyor, ne anlama geliyor diye. Yani ben önceki yaşantımda çok çok aşırı düşkündüm buna. Ve sürekli en ufak bir bilinçaltı rüyası bile görsem hemen bir anlamı var diye araştırma yapıyordum. Ve Nabukadnezar için bu böyle değildi. Onun için bu rüya bilinçaltı değil. Gerçekten onu etkileyen bir rüya görmüştü ve onu sarsıyordu. Ve bunun ne anlama geldiğini öğrenmek için sihirbazcıları, yıldız bilimcileri ve falcıları topladı etrafına. Yine bunu okurken günümüze çok yakın olduğunu düşündüm. Çünkü günümüzde de hala insanlar yıldız fallara veya işte büyülerle falan o kadar çok uğraşıyor ki aslında İsa'dan önce 604 yıllarından pek bir gelişmişlik sahibi olmamışız. Hala sanki o dönemlerde yaşıyormuşuz gibi. Yani Nebukadnezar bunu yaptı. Neden? Çünkü orada bunu açıklayabilecek işte sihirbazlar vardı, yıldız bilimciler vardı, falcılar vardı. Ve bu falcılar işte bize şu bilgiyi veriyor İsa'dan önce 604 yıllarında dair. O zaman Babil İmparatorluğu biliyorsunuz yani putperest bir imparatorluktu. O kadar çok putları vardı ki yani gökyüzüne ait, yeryüzüne ait ve yer altına ait hiyerarşik putlar vardı. Birbirinin üstü, birbirinin sınırlaması ve bu yıldız bilimciler, falcılar ve büyücüler bunların temsilcisiydi. O tanrıları temsil eden ve onlarla sözde irtibat kurduğunu söyleyip insanlara onların hakkında onları mutlu etmek için onların gazabından nasıl korunacağını göstermek için insanlara telkin veriliyordu. Ama şimdi biz de bakıyoruz her tarafta işte falcılar var, tarot falları falan var. Aslında bir nevi bunu bu şekilde algılayabiliyoruz. Çünkü eski antlaşmada Tanrı fal baktırmanın, büyü yaptırmanın kesinlikle günah olduğunu söylemişti. Bunun sebebi işte bu yıldız bilimcilerin yaptığı gibi putlarla, cinlerle bir bağlantı kurduğu için. Ve bu yüzden biz bunu kabul edemiyoruz. Çünkü onların kaynağı kötü ruhlardan geliyor ve o şekilde biz kesinlikle bu paranormal aktivitelerle ilgilenen kişilerle bir bağlantımız olamayız. Çünkü bizim bir tanrımız var ve ondan duyabiliriz. O bizimle konuşabilir ama o putlar ve o kötü ruhlar insanlara iyi bir şekilde veya ciddi anlamda hayatları etkileyebilecek, iyi etkileyebilecek hiçbir şekilde konuşamaz. Bu üç bölümden sonra devam edebilirsen.
Kral gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız kararım kesin, paramparça edileceksiniz diye karşılık verdi. Evleriniz de çöplüğe çevrilecek. Ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz sizi büyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için bana düşü ve ne anlama geldiğini açıklayın. Onlar yine, ey kral, düşü bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim dediler. Bunun üzerine kral, kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum dedi. Ama düşün, ne olduğunu bana açıklamazsanız sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana düşün ne olduğunu söyleyin ki ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım. Yıldız bilimciler, yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur diye yanıtladılar. Kaldı ki büyük, güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldız bilimciden böyle bir şey istememiştir. Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur.
Amin. Yani yine tekrar görüyoruz, buralara kadar çok kolay. O yüzden çok fazla üzerinde durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani kral düş görüyor ve bunun için onları çağırıyor. Ama bu bölümü okurken aynı zamanda o Nebukadnezar'ın, Babil kralının ne kadar diktatör olduğunu görebiliyoruz. Bir isteği var ve o isteği gerçekleşmeyince, bunu yapamadıklarında bütün insanları yok etmeye gözü yetecek kadar bir diktatör var. Yani genelde işte diktatörler böyledir, yani krallar böyledir. Bir istek yapar ve bunun isteğine uygun olmayanları hepsini yok eder. Ama Kral Nebukadnezar burada akıllıca davranıyor. Çünkü yıldız bilimciler bir rüyayı yorumlayabilmek için, hani bir rüya konusu olunca kendilerine güvendiler. Çünkü daha önce çok defa rüya yorumlamışlardı, tabir etmişlerdi. Ve bu yüzden krala soruyorlar. Yani bana işte rüyanızı anlatın, ona göre çeviri yapalım diye. Ama kral çok zekice davranıyor. Çünkü biliyor ki bu insanlar daha önce de rüya yorumladı. Belki yorumladıkları rüyalar doğru çıkmadı. Belki ne olduğu doğru olmadan yorum yaptılar. Ama bu sefer akıllıca bir şey söyledi. Dedi ki, hani rüyanın ne olduğunu söylerseniz o zaman yapacağınız yorumun da doğru olacağını bilebiliriz. Yani o zaman yıldız bilimciler, falcılar, büyücüler hepsi şok oldu. Yani çünkü böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadılar. Onların yapabildikleri sadece rüyayı görebilmek ve rüyayı görenin dinlemek ve sonra rüyayı tabir etmek. Ve böyle bir şeyle karşılaşınca kralı ikna etmeye çalışıyorlar. Yok yani bunu kimse yapamaz. Sadece biz değil, dünyadaki hiç kimse yapamaz. Sadece tanrılar yapabilir. O zaman sen bize anlatman lazım ki, eğer rüyanın yorumunu istiyorsan, yoksa hiçbir şey yapamayız. Ama Nebukadnezar çok güzel söylüyor. Kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum. Ama düşün ne olduğunu bana açıklamazsanız sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Yani o kadar ciddi bir durum. Yani bu insanlar rüyanın ne tabirinin ne olduğunu bilmeseler bile sırf kendi canlarını kurtarmak için bunu yapacaklar. Yalan yanlış şeyler söyleyecekler. Şöyle bir şey görüyorum, bu anlama geliyor falan diye söyleyecekler. Ama kral gerçekten çok akıllıca davranıyor. Ama gaddar bir şekilde davranıyor. Çünkü isteği çok ciddi ve çok net bir şey. Ve bunun sonucunda yıldız bilimciler, yani o Babil'deki bir sürü putların temsilcileri çaresiz kalıyor. Ve o putlar onlara yardım edemiyor. O sahte ilahlar onlara yardım edemiyorlar ve onların sonu hepsi ölmüş, ölüm olmuş olacak. Çünkü kral hiçbir şekilde rüyayı anlatmıyor ve onlar da rüyanın ne olduğunu bilemiyorlar. Yani kendi akıllarına, kendi yeteneklerine dayanıyorlar. Ama bunların hiçbir çare olmuyor. O putlar bile çare olmuyor. Tekrar devamını okuyabilirsen.
Daniel, Babil'in bilgelerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı Aryok'la bilgece akıllıca konuştu. Aryok'a, kralın buyruğu neden bu denli sert diye sordu. Aryok durumu Daniel'e anlattı. Bunun üzerine Daniel krala gidip düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. Sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya'ya, Mişael'e, Azarya'ya anlattı. Göklerin Tanrısına yakarmalarını istedi. Öyle ki Tanrı onlara lütfedip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler.
Amin. Yani kral gerçekten ciddi. Oradaki insanların hepsini öldürecek, bunu bilemeyen, herkesi yok etmeye kararlı. O yüzden yola çıkıyor, askerlerini gönderiyor ve bu işi beceremeyen insanların yok edilmesini istiyor. Ve Daniel'in hiçbir suçu yokken, Daniel ve arkadaşlarının, Daniel belki bilmeyenler için söyleyebilirim, yani bu toplumda Daniel peygamber olarak tanınır. Özellikle bu kitap benim için çok etkiliydi çünkü Tarsus'ta mezarı olduğu söyleniyor. Ama kendisi hiçbir zaman orada yaşanmamış. Sadece mezarı oradan oraya taşınmış. Bu yüzden Daniel'i Mersin'de oradaki herkes bilir. Onun mezarı vardır. İşte herkes ziyaret eder. Yani ama kutsal kitapta ismi geçen Daniel'dir. Ve Daniel ve arkadaşları biliyorsunuz 14'lü yaşlarında saraya getirilmişti. Yeruşalim yani Kudüs baskın altında olduğunda oradaki bütün insanlarla beraber sürülmüşlerdi. Sürgün hayatı yaşıyorlardı. Ve 14 yaşında hadım edilmişlerdi Mark'ın anlattığına göre, bildiğimize göre. Bu kadar yani kötü bir olaylar yaşamışken bir krala hizmet ediyorlardı ve şimdi suçluları yokken öldürülmeye geliniyor. Ama ne yapıyor Daniel? Diğer yıldız bilimci falcılardan ve büyücülerden nazaran ne yapıyor? Diyor ki yani neden böyle bir şey oluyor? Neden bizi suçumuz yokken öldürüyorsunuz? O zaman durumu anlayınca diyor ki yani gidin krala tekrar söyleyin, sizden zaman istiyoruz ki bu rüyanın ne anlama geldiğini söyleyebilirim. Yani bu insanlar diğerlerinden çok daha farklı bir karar veriyorlar. Çünkü onlar diyor ki hiç kimse bilemez, biz bile bilemiyoruz. Bu rüyanın ne olduğunu anlatmanız lazım. Ama Daniel diyor ki biraz zaman istiyoruz. Yani kendi aklımıza bel bağlamıyoruz, kendimiz bilgilerimize dayanmıyoruz. Yine de biraz zaman verin, eminim ki bunun cevabı gelecektir. Yani bunu neden istiyorlar? Çünkü yapabilecekleri bir şey olmadığını biliyorlar. Ancak bunu Tanrı'nın yapabileceklerini biliyorlar. Yani putperestlerin temsilcileriyle Tanrı'nın temsilcilerinin arasındaki fark budur. Onlar kendi akıllarına bel bağlarlar, kendi uydurdukları şeyleri söylerler ama Tanrı'ya ait kişiler sürekli Tanrı'ya danışırlar. Ve Daniel ve arkadaşları da bunu yapıyor. Özellikle şunu da dikkat çekmek istiyorum. Daniel Tanrı'yı o kadar çok iyi tanıyor ki ya böyle bir durumda onun yardım edebileceğini çok çok iyi biliyor. Aynı zamanda o sihirbazcılar, falcılar da kendi tanrılarını o kadar iyi biliyorlardı ki böyle bir durumda onları ziyaret etmeye bile gerek duymadılar. Çünkü kendi tanrıları böyle bir şeyi yapamaz. Onu bildikleri için onlar da kendi tanrılarını çok iyi tanıyordu. Ama Daniel de kendi tanrısını o kadar iyi tanıdığı için böyle bir durumda hemen gidip Tanrı'ya başvurma gereği duydu. Ve özellikle arkadaşlarına da söyledi, beraber dua edelim. Yani beraber Tanrı'nın önüne gelelim ve onun isteğinin ne olduğunu öğrenelim. Yani ben şurada şunu değinmek istiyorum. Daniel'in ölüm korkusu yoktu diye düşünüyorum. Çünkü eğer böyle olmuş olsaydı sonraki bölümlerde işleyeceğiz. Kızgın fırına atılırken ne diyorlardı? Tanrı bizi kurtaracaktır ama kurtarmasa bile biz yine ona inanıyoruz. Ölümden korkmuyorlardı. Sadece bunu Tanrı'ya getirerek Tanrım ne yapmak istiyorsun? Amacın ne? Yani bize ne söylemek istiyorsun ki biz onu öğrenelim ve onu yapalım diye Tanrı'nın huzuruna gelmişlerdi. Yoksa yani boşu boşuna mı ölmüş olacağız? Yani eğer amacın bizleri yok etmekse yapabilirsin ama bize ne yapmak istiyorsun bununla alakalı diye Tanrı'nın önüne geliyorlar. Ve en can alıcı bölüm, en can alıcı ayet 19. ayet. Yine okuyabilir misin?
Gece bu giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerine Daniel göklerin Tanrısını övdü.
Bu ayet yani ana temel, ikinci bölümün ana temeli olarak görüyorum. Çünkü gece bir giz, yani bu sır, kralın gördüğü rüya Daniel'e açıklandı. Ve bunun üzerine Daniel göklerin Tanrısını övdü. Yani Daniel ne yaptı? Daniel ve arkadaşları rüyayı öğrenmek için gidip krala yalvarmadılar. Ne olur bize söyle, o zaman sana tabir yapabiliriz demediler. Ne yaptılar? Tanrı'nın önüne geldiler ve Tanrı'ya yalvardılar. Tanrım ne olur bize göster. Kral gaddardı ama Tanrı gaddar değil. Yani onların hayatını kurtarmak için bu sırrı açıkladı. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Yani Daniel bunu yaptıktan sonra bir rüya görüyor. Hani sabah arkadaşlarıyla beraber dua ediyorlar. Rab bu gizi açıkla, bu gizi açıkla, bu sırrı bize göster. Sonra gece rüyasında, yine Daniel'in rüyasında sır açıklanıyor. Ve Daniel Tanrı'yı övmeye başlıyor. O zaman kendimi yerine koydum da eğer ben onun yerinde olmuş olsaydım ilk önce gider krala sorardım. Yani doğru mu, böyle bir rüya gördün mü? Ve evet böyle bir rüya dediğinde sonra gider Tanrı'yı överdim. Ama dedik ya, hani Daniel Tanrı'yı o kadar çok iyi biliyordu ki, tanıyordu ki, o yüzden onun söylediğinin doğru olduğunu biliyordu ve krala gitmeden yine bu sırrı açıklayanı övmeye, onu yüceltmeye başladı. Yani ve çok enteresandır, Daniel ve arkadaşları biraz izin istemişlerdi. Belki bir hafta izin istediler, belki birkaç gün izin istediler. Ama onlar dua ettiklerini akşamında hemen onlara cevap geldi. Bunu düşündüm, neden? Yani bu kadar neden hızlı? Zaten zamanları verdi. Belki neden hemen o anda yardım etmek istediler? Ve özellikle hani neden bu kadar hızlı geldiğini çok çok merak ettim. Ve sonra tekrar Daniel 6. bölüm 10. ayette işleyeceğimiz gibi bunun sebebinin şu olduğunu anladım. Yani çünkü Daniel sadece sıkıntılı zamanlarda, sadece acı çekerken, sadece hüzünlüyken Tanrı'nın önüne gelmiyordu. O her gün 3 kez, Daniel kitabında anlatıldığı gibi her gün 3 kez Tanrı'nın önünde diz çöküyor, ona dua ediyordu. Bunun için bazen hayatı tehlikeye girmişti ama yine o bundan vazgeçmemişti. Ve böylelikle şunu fark ettim, yani orada diyor ki 6. bölüm 10'da her gün 3 kez, daha sürekli yaptığı gibi her gün 3 kez Tanrı'ya dua etti. Yani orada şunu demiyor, işte gün boyu sürekli dua ederdi falan demiyor. Veya işte çok çalışıyordu, vakti oldukça Tanrı'nın huzuruna gelip dua ediyordu demiyor. Her gün kararlı olarak 3 kez. Yani burada önemli olan 3 kere olması değil ama kararlı olması, Tanrı'yla buluşmak istemesi, Tanrı'yla konuşmak istemesi, Tanrı'nın yüzünü görmek istemesi önemli. Dediğimiz gibi Daniel 14 yaşında saraya gelmişti ve 60 yıl boyunca bu sarayda, bu krallıkta hizmet etti. Yani bir diktatörün önünde hizmet etmek gerçekten güç gerektirecek bir şey. Hani yaşamak gayesi bile çok çok zor. Ve özellikle bunun için hadım edilmiş birisiyken, yani vücudunun bile doğru işlemesini engellemişlerken dayanmak ve hizmet etmek çok güçtü. Ama anlıyoruz ki Daniel ve arkadaşları bu gücü Tanrı'nın önüne gelerek, her gün gelerek bulabildiklerini görüyoruz. Yani bu, özellikle de şunu değinmek istiyorum. Yani dua hakkında bu insanlar neden her gün 3 defa dua ediyorlar? Neden yani sürekli Tanrı'nın önüne geliyorlar? Yapmasalardı olmaz mıydı? Biliyoruz ki bu insanlar İsrail halkındandı, Yahudilerdi ve onlar için Tanrı çok çok önemliydi. Ve bu yüzden Tanrı'nın önüne gelmek ne için önemliydi? Temiz kalmak için önemliydi. Özellikle birinci bölümde okuduğumuz gibi hani bu yemek yemesi için onun önüne getiriyorlar. İşte bunları yiyin falan diyorlar. Ama onlar diyor ki bunlar kirli, biz bunları yiyemeyiz, bize bir müddet zaman verin. Yani bize bu zaman içinde sadece sebze ve su verin diyorlardı. Yani sonra şunu düşünebiliriz. Yani yiyecek insanı neden kirletebilir ki? Ne kadar gereksiz bir şey. Ama özellikle bu gençlere verilen yemekler, etler falan veya çok şeyler götürülüp bir putun önüne koyuluyordu ve putlara adanıyordu. Ve putlara adandıktan sonra gençlere veriliyorlar ki yesinler ve güç bulsunlar falan diye. Ama işte İsrail kuralı göre puta sunulan herhangi bir şeyi yemek günah olduğu için, kişinin kendini, yüreğini kirleteceğini bildikleri için bunu yapmak istemediler. Ve sırf kirli kalmamak için ömürleri boyunca vejetaryen olarak kalmak zorunda kaldılar. Sadece sebzeyle beslenmek zorunda kaldılar. Neden? Çünkü kendilerini putlara sunulmuş bir şeyi yiyerek kirletmek istemiyorlar. Ve bunlar kendi memleketlerinden sürülmüş bir putlarla dolu bir yerde yaşarken elbette ki kirlenmek korkusu yaşıyorlardı. Bizim yüreğimiz Tanrı'dan uzaklaşabilir, yani onların kötü kurallarını biz yaşayabiliriz diye sürekli korku halindeydiler. Ve bu yüzden her gün dua ediyorlardı ve temiz kalmak istiyorlardı. Yani kutsal kalmak için sürekli dua ediyorlardı. Yani onlar neden dualarının hemen karşılığını aldılar? Çünkü onlar kutsal kişilerdi, temiz kişilerdi. Nasıl temiz kalıyorlardı? Her gün Tanrı'yla zaman geçirerek. Özellikle hani bizlerin de İsa Mesih'e sonradan iman etmiş kişiler olarak da bizim için çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü geçmişte bizimle beraber gelen birçok kirlerimiz vardı, hayatımızda günahlarımız vardı. Şimdi evet, Tanrı tarafından akıllandık, İsa Mesih sayesinde akıllandık. O zaman şimdi ne yapmamız gerekiyor? Her gün Tanrı'nın önüne gelmek, her gün onunla zaman geçirmek ve onun sesini işiterek, ancak onun duyarak ondan sonra temiz kalabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Yani sevap kazanmak için değil, tamamen Tanrımızla beraber yaşayabilmek için kirlerimizden arınmak, yani bize işte şu günahım var, onun üzerinde çalışalım, onu temizleyelim diyen Tanrı'nın sesini duyup sonra onları hayatımızdan, geçmişten getirdiğimiz o karanlıkları çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle hani ben bunu nasıl yapıyorum diye bir örnek göstermek istiyorum. Çünkü ilk iman ettiğim zamanlar İsa'ya Tanrı'nın sesini duymak, onun benim hakkımda bana ne söylemek istediğini duymak çok zordu, çok kolay değildi. Bu yüzden yine Daniel'in yaptığı gibi ben de bu kitap aracılığıyla, gündelik ekmeğimiz kitabı aracılığıyla her gün işte Tanrı'nın sözlerini okuyup, Tanrım ne demek istiyorsun? Burada işte bu ayetlere göre senin karakterin nasıl bir Tanrısın ve bana ne söylemek istiyorsun diye duyduktan sonra, araştırdıktan sonra, sonrasında dua ederek ve öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyordum. Bu yüzden benim için çok çok etkiliydi ve imanımı çok geliştirdi. En azından Tanrı'nın kim olduğunu öğrenmeye başladım. 10 yıllık bu süreçte ilk iman ettiğimle şimdiki iman ettiğim Tanrı bilgisi hakkında çok şey değişti. Önceden farklı düşündüğüm veya yanlış düşündüğüm şeyler şimdi doğru düşünmeye başladım. Yani yöntem nasıl olursa olsun önemli değil. Ama önemli olan Tanrı'nın önüne gelmek. Yani o kadar çok mesela bunu yapmayan insanlarda genellikle şunu görüyorum. İsa'ya iman ettiklerini söylüyorlar ama Tanrı hakkında çok da fazla bir şey bilmediklerini keşfediyorsun. Sonra neden bilmiyorsunlar diye araştırıyorsun. Bakıyorsun ki hiç kutsal kitap okumaya bile zaman ayırmıyor. Vakti olmuyor. Aklı sürekli başka bir şeylerde, yani Tanrı'nın kitabını okumadığı için inandığı Tanrı'nın bile kim olduğunu bilmiyor. Bu yüzden sürekli şüphelere düşme ihtimali de yüksek oluyor. Yani Tanrı'yı tanımadıktan sonra bu yolda onunla beraber ilerlemek çok zor oluyor. Ama Daniel ve arkadaşları bunun haricinde yaşıyorlar. Çünkü onlar yapmaları gereken gibi Tanrı'nın her gün sesini işitiyorlardı. Ve sonra Tanrı'yı nasıl övdüklerini okumak istiyorum. 20. ayetten itibaren okuyabilirsem.
Daniel Tanrı'ya şöyle dua etti. Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun. Bilgelik ve güç ona özgüdür. Odur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır, karanlıkta neler olduğunu bilir, çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın Tanrısı, sana şükreder, seni överim. Sen ki bana bilgelik ve güç verdin, senden istediklerimizi bana bildirdin ve kralın düşünü bize açıkladın.
Yani görüyoruz Daniel ne kadar yürekten dua ediyor. Evet, bu sözler kutsal kitapla uyuşuyor. Eski antlaşmada yani şunu görebiliyoruz. Daniel 14 yaşında geldi saraya ama daha öncesinden bir temeli vardı. Tanrı'yı biliyordu. Tanrı hakkında bilgisi vardı. Ve burada bildiklerini pratiğe geçiriyordu. Tanrı'ya yaklaşıyordu ve Tanrı da ona cevap vererek onun gerçekten öğrendiği gibi gerçek bir Tanrı olduğunu keşfediyordu. Özellikle onun işte bu putperestlerin tanrılarından çok daha farklı olduğunu biliyordu. Çünkü onlar odun parçasıydı. Ağızları vardı, konuşmazlardı. Gözleri vardı, görmezlerdi. Kulakları vardı ama duymazlardı. Ama bizim Tanrımızın gerçekten konuştuğunu, gerçekten dinlediğini, gerçekten gördüğünü bilebiliyoruz. Çünkü hayatlarımızda bunun çok defa emaresini gördük, karşılığını gördük. Ve Daniel de aynı şekilde Tanrı'nın bunları yapabileceğini söylüyor. Yani odur zamanları, mevsimleri değiştiren diyor. Bunu hiçbir put, o zamanın hiçbir ilahı yapamazdı. Kralları tahttan indiren ve tahta çıkaranın yine o olduğunu söylüyor. Bilgelere bilgelik, anlayışlara bilgi verenin yine Tanrı olduğunu söylüyor. Sadece onun yapabileceğini. Ve onun için o gün önemli olan söz, derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir, çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Yani o kralın yaptıklarını, o krala gösterilenin ne olduğunu ancak Tanrı'nın gösterebileceğini ve gösterdiğini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ama tabii ki de hala aklımızda şüphe olabilir. Gerçekten gösterilen doğru muydu? Yani kral acaba ne düşünecek? Kralın huzuruna gittiğinde ne yapacak? Yine 24. ayetten itibaren okuyabilirsen.
Daniel düşü yorumluyor. Daniel, kralın Babil'in bilgelerini öldürmeye atadığı Aryuk'a giderek, "Babil'in bilgelerini yok etme," dedi. "Beni krala götür. Düşünün ne anlama geldiğini açıklayacağım." Aryuk onu hemen krala götürdü ve "Sürgündeki Yahudalılar arasında kralın düşünü yorumlayabilecek birini buldum," dedi. Kral, öbür adı Belteşassar olan Daniel'e, "Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin?" diye sordu. Daniel şöyle yanıtladı. "Kralın açıklanmasını istediği gizi ne bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. Ama gökte gizleri açıklayan bir tanrı var. Gelecekte neler olacağını Kral Nebukadnezar'a o bildirmiştir. Yatağında yatarken gördüğün düş ve görümler şunlardır. Sen ey kral, yatarken gelecekle ilgili düşüncelere daldın. Gizleri açan da neler olacağını sana bildirdi. Bana gelince ey kral, öbür insanlardan daha bilge olduğum için değil, düşünün ne anlama geldiğini bilesin, aklından geçenleri anlayasın diye bu giz bana açıklandı."
Evet, yani Daniel Tanrı'ya ne kadar güvenerek, iman adımları atarak kralın huzuruna çıkıyor. Belki doğru olmayabilir de aldığı rüya, ama bunun için canını bile tehlikeye atarak, yani Tanrı'ya olan güveniyle canını bile tehlikeye atarak gidiyor. Özellikle kralın Daniel'e söylediği söz çok güzel. "Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin?" Yani o kadar aciz ve o kadar mahcup, o kadar yani çaresiz kalmış ki Daniel'e sanki yalvarırcasına soruyor. "Bana söyleyebilir misin? Çünkü uykumu kaçırdı. Günlerdir yatamıyorum, yani beni rahatsız ediyor bu rüya." Ama kimse cevabını bilmediği için "bana yardım edebilir misin?" diye söylüyor. Aslında Daniel de ona karşılık olarak yine yıldız bilimciler gibi bir cevap veriyor. O falcılar gibi bir cevap veriyor. Diyor ki yani bunu hiç kimse bilemez. Bu rüyayı hiç kimse bilemez. Ne bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. Ve aynı zamanda diyor ben bile açıklayamam. O zaman belki herhalde Nebukadnezar'ın biraz aklı karıştı. O zaman niye geldin karşıma diye. Ama o şunu ilan etti. Yani o Babil kralının önünde, kralların kralının önünde kendi tanrısının egemen olduğunu, ondan daha güçlü olduğunu ve her şeyi bilebildiğini ilan etti. Bir putperest kralın önünde sıradan bir insan kendi tanrısını yüceltti. Kendi tanrısının yüceliğini anlattı. Ne dedi? "Gökte gizleri açıklayan bir tanrı var. Gelecekte neler olacağını kral Nebukadnezar'a o bildirmiştir. Yatağında yatarken bir düş gördüm ve görümler şunlardır." Yani özellikle o bir kral olabilir, yani ülkenin hakimi olabilir, bir sözüyle bir sürü insanı yok ettirebilir, böyle bir yetkiye sahip olabilir ama Tanrı'nın yetkisine sahip olmadığını ve Tanrı'nın ondan bütün dünya krallarından, herkesten çok daha güçlü olduğunu korkusuzca ilan edebiliyor ve rüyasını tabir etmeye başlıyor. Yine okuyabilir misin?
"Ey kral, düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı. Görünüşü ürkütücüydü. Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi. Sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı, hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu."
Bu rüyaydı. Yani Nebukadnezar'ın gördüğü bir rüya. Daniel, bunları sırasıyla söylemeye başladığınızda yani kralın gözlerinin nasıl açıldığını hayal edebiliyor musunuz? Ne? Nasıl bilebilir? Evet, yani bu söyledikleri tek tek doğru. Yani o da rüya şöyle. Kocaman bir heykel var. Başı altın. İşte göğsü kolları gümüş. Karnıyla kalçaları tunç. Bacakları demir. Ayakları bir kesimi demir. Bir kesimi kil. Ve sonra böyle bir heykel bence de korkunç olabilir. Yani neden uykusunun kaçtığı belli, böyle bir şey görüyor ve ne olduğu belli değil. Ve bu heykelin bir müddet sonra bir dağ, insan eli değmeden kesilmiş bir taş onun ayaklarına çarpıyor ve paramparça oluyor. Kocaman heykel yok olmaya başlıyor ve sonrasında o küçücük taş kocaman bir dağ olmaya başlıyor. Gerçekten çok şaşırtıcı. Böyle bir rüya biz görsek aklımızı da kaçırabilirdik, yani günlerce uykumuzun kaçmasından ziyade. Şimdi Daniel bunu söyledikten sonra yani yine de şunu söylüyor, hani bu kadar emindi ki bu muydu rüya? Gerçekten bu muydu? Hani Tanrı bana konuştu mu? Bundan emin olmak istiyorum diyemiyordu. Çünkü emindi, gerçekten buydu. Ve o yüzden net bir şekilde hemen rüyayı tabir etmeye başlıyor. Yine 36'dan okuyabilir misin?
Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayayım. Sen ey kral, kralların kralısın. Göklerin Tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşları senin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı. Altından baş sensin. Senden sonra, senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek Tunç'tan üçüncü bir krallık çıkacak. Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak. Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçe kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördün. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak. Çünkü demiri kille karışık gördün. Ayak parmaklarının bir kısmı, bir kesimi demirden, bir kesimi kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar. Ama demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar.
Yani rüyayı görmek kadar rüyanın tabiri de çok çok önemli. Acaba yani gerçekten tabiri bu mu diye merak edebiliriz. Ve İsa'dan önce 600'lü yıllarda Daniel'in bahsettiği tabire güvenmek biraz şaibeli. Çünkü gelecekten bahsediyordu. Yani nasıl emin olabiliriz ki bu söylediklerin ne zaman gerçekleşecek, ne zaman yerine gelecek falan diye. Ama kral emindi çünkü rüyayı açıklayabildiğine göre o zaman bir nevi de olsa rüyanın anlamı da doğru olabiliyor diye düşündü. Ve biz de 2017 yılında yaşarken geleceğin ne olacağını biz de bilemiyoruz. Tahminlerimiz var, şöyle olabilir, şöyle belki bu şekilde olabilir ama geçmişi artık çok iyi biliyoruz. Geçmişte krallıklar nasıl yaşadı, nasıl sonları oldu, nasıl yükseldiler. Ve o yüzden biz Kral Nebukadnezar geleceğe bakıp bunun doğru olduğunu öğrenemezdi. Ama biz geçmişe bakarak bu rüya tabirinin doğru olduğunu öğrenebiliriz. Çünkü bu altından baş Babil krallığının olduğu söyleniyor. Sonrasında kendinden daha aşağı bir krallık çıkacağını söylüyor. Sonra başka bir krallık çıkacak. Sonra başka bir krallık çıkacak diyor. Ve sonrasında küçük bir taş bu krallıkların hepsini yok edeceğini söylüyor. Ben de ilk okuduğum zaman da dedim ya bunu nasıl anlatacağım? Yani çok zor ve karışık bir hikaye. Sonra biraz araştırma yaptıktan sonra çok güzel, beni tatmin eden bir cevap buldum. O da özellikle şu. Şuna değinmek istiyorum öncelikle. Büyük bir heykel görüyoruz. Bu heykelin anlamı nedir? Özellikle heykelin tabiri şu anlama geliyormuş. Hani bu kendini yüceltmeyi seven, kendiyle gurur duyan, yani bir şey geleceğe bir anıt bırakmak isteyenlerin yaptırdığı bir heykeldir. O yüzden Nebukadnezar da böyle olduğu için kendini çok sevdiği, kendiyle çok böbürlendiği, kendisiyle gurur duyduğu birisi olduğu için bir heykel olarak gözüküyor. Yani özellikle Gülhane Müzesi'ne gidenler varsa belki görmüş olabilirler. Ben gitmedim ama orada bir tuğla varmış ve tuğlanın üzerinde Nebukadnezar'ın kurduğu Büyük Babil'de yapılmıştır diye bir yazı varmış. Bu bile gösteriyor ki böyle bir krallık zaten geçmişte oldu ve kalıntıları var ve bunun üzerinde giderek görebiliriz. Bu heykelin dört parçası vardı. Yani dört tane metal. Birincisi altın, gümüş, ikincisi gümüş, üçüncüsü tunç yani bakır ve dördüncüsü demir. Bunlar arka arkaya gelen dört krallığı temsil ediyordu. Ama metallerin kıymetleri gittikçe azalıyor. Yani altınken gümüş oluyor, gümüşken bakır oluyor falan. Bunu da anlamı şu, kralların otoritesinin gittikçe azalacağını ama dayanıklılık süresi çok uzun olduğu için krallıkların daha uzun olacağını gösteriyor. Ve bu ışıkta bakabilirsek Babil Krallığı 70 sene krallık sürmüş. Ve bu 70 yıl boyunca Daniel de bu krallıkta Babil krallarına hizmet etmişti. Ve göğüs ve kolları gümüş olduğu söyleniyor. Ve gerçekten de Babil Krallığından sonra İranlılar yani Pers Krallığı kuruluyor. Ve enteresandır bu da 130 sene krallık sürüyor. Ve sonrasında karnı ve kalçaları bakır olduğu gösteriliyor. Bu da Perslerden sonra Grek İmparatorluğu'nun kurulduğuna dair bir işaretmiş. Ve sonrasında bu krallık da 270 sene krallık sürüyor. Ve en sonunda bacakları ve ayaklarının demir olduğu söyleniyor. Ve Greklerden sonra da tabii ki biliyoruz ki Romalılar yaşadı. Ve Romalılar da hemen hemen 700 sene boyunca hükümranlık sağladılar. Yani Daniel bu rüyayı anlatması da Daniel'in rüyayı anlatması yorumun doğru olduğunu gösterdiği gibi tarih de bu yorumun bize doğru olduğunu gösteriyor. Özellikle yani bunun sıra arka arkaya gelmesi ve İsa'dan önce 600'lü yıllarında bunun bilinmesi gerçekten çok şaşırtıcı ve etkileyici. Ve sonrasında 34. bölüme okuyalım. Bu taş neymiş? Bu imparatorlukları kıran. 34-45. Evet, tekrar okuyacağız. 34'ten 45'e kadar.
Pardon. Okay. Sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarını çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerinde saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı, hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu. Bütün dünyayı doldurdu. Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayayım. Sen ey kral, kralların kralısın. Göklerin tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşları senin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı. Altından baş sensin. Senden sonra, senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek, tunçtan üçüncü bir krallık çıkacak. Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak. Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördün. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak. Çünkü demiri kille karışık gördün. Ayak parmaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar ama demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar.
Özellikle bundan sonrası çok önemli. 44-45.
Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak. Başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisi ise sonsuza dek sürecek. İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir.
Yani görüyoruz ki hem de tarihle yorumun da uyuştuğunu görüyoruz. Babil'den sonra Pers İmparatorluğu, sonra Grek İmparatorluğu ve Romalılar geliyor. Ama yoruma göre, Daniel'in söylediğine göre bir krallık daha gelecek ve bütün bu krallıkların hepsini yok edecek. Özellikle şurayı okumak istiyorum. Yani çok önemli ana konu da bu kesinlikle. Bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Ve bu krallık nasıl bir krallık olacakmış? Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Yani daha önceki bütün krallıklar hep bir müddet başladılar, yükseldiler ve sonra başkaları gelip onları yok ettiler. Ama bu krallık hiçbir zaman son bulmayacakmış. Önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisi ise sonsuza dek sürecekmiş. Yani 700 yıl değil, 600 yıl değil, 500 yıl değil, sonsuza dek. Nasıl bir bu krallığın kralı da insan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün diyor. Yani Babil altındı, diğer halklar işte gümüştü falan filan. Ama bu taş bir taş. Yani çok metal ve dayanıklı değil. Ama bütün her şeyi, gümüşü, altını, yani bütün krallıkları darmadağın edeceğini söylüyor. Sizce bu son krallık kimdir? Yani insan eli, söylemeyin diyor, ben anlatacağım. İnsan eli değmeden kesilen taş kimdir? Yani önceki krallıkları ezip yok eden kimin krallığıdır? Ve bu bizim yorumumuz değil, bu yine kutsal kitaba göre anlatılan bir şey. İsa'nın kendisi Matta 21. bölüm 42. ayette şöyle söylüyor. İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Yani İsa ne diyor? Kendisi için örnek veriyor. Hani önceden binalar falan yapılırken bir köşe taşı lazımmış ve bütün bina onun üzerine kurulurmuş. Ve o taş en değerli taş olarak adlandırılmış. Ama Yahudiler ve din adamları İsa'nın işte İsa kendini bu taş gibi benzetme yapıyor ama onlar bu taşı beğenmiyor. Yok biz binamızı bu taşın üzerine kuramayız diyorlar ve bu taşı reddediyorlar ve başka bir taş gelmesini bekliyorlar. Yani başka bir krallık gelmesini bekliyorlar. Ama İsa diyor ki daha önceden söylediği gibi yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Siz bunu reddedebilirsiniz ama bu taş Tanrı'nın gözünde baş taşıdır, köşe taşıdır diyor. Aynı zamanda 21. bölüm 44. ayette şunu diyor. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Yani bu çok ciddi bir şey. Evet İsa Mesih barış prensidir, barış getirir. Ama aynı zamanda Tanrı'nın egemenliğine uygun olmayan bütün her şeyi yakıp yok eder ve tamamen ortadan kaldırır. Bu yüzden bizim de hayatlarımızdaki o günahlara temizlemeye başlar. Çünkü hani onlar Tanrı'ya ait değildir. Ve yani bu sadece bir söz olarak, sadece bir işte bizi teselli etmek için söylenen bir söz değil. Yine tarihi kanıtlar var. Çünkü İsa Mesih gerçekten insan eli değmeden dünyaya geldi. Ve ne zaman? Romalılar zamanında. Roma devleti hükümranlık yaparken yani Kudüs'e egemenken İsa dünyaya geldi. Bakire bir kadından tamamen kutsal ruh tarafından dünyaya geldi. Yani Tanrı tarafından olduğu çok belliydi. Ve bu egemenliği başlatan da İsa Mesih'ti. Ve onun krallığı 2000 yıldır güçlenerek devam ediyor. Hala yani 2000 yıl boyunca önceki Roma sadece 700 yıl devam etti ama İsa Mesih'in krallığı 2000 yıldır devam ediyor. 3000 yıl görürsek o zamana kadar da devam edeceğine inanıyoruz. Bu dünya bitse bile yine onun krallığı devam edecektir. Ve İsa Romalılar devletini yok etti, ortadan kaldırdı. Nasıl yaptı? Eline kılıç alarak mı, silah alarak mı? Hayır. Romalılar döneminde İsa'dan sonra 300 yıl boyunca Hristiyanlar zulüm gördü. Ateşlerde yakıldılar, saraylarda çırağı olarak kullanıldılar, aslanlara yem oldular. Ama hiçbir zaman ellerine kılıç almadılar. Ama enteresandır ki Roma kralı Diokletian ne diyor biliyor musunuz? 297 senesinde İsa'dan sonra. Ey soluk benizli celileli sen yendin. Yani eline hiçbir kılıç almadan savaşan İsa Mesih'i onun krallığı karşısında yenilgiye uğranıyor. Yani diyor ki ey soluk benizli celileli sen yendin. Ve sonrasında 297 yılından sonra Hristiyanlara baskı kaldırılıyor ve Hristiyanlık da bir din olarak kabul ediliyor ve insanların sırf Hristiyan oldukları için baskı görmelerine izin vermiyor. Ve şöyle bir şey daha var. Yine aynı şekilde ayette diyor ya, derken bir rüzgar çıktı hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu. Yine yani kutsal kitap bizim için çok çok önemli çünkü eğer bu sözler birbiriyle çelişiyorsa o zaman biz buna inanamayız. Yani kendiyle çelişen bir kitap olmuş oluyor. Ama bizim kitabımız o kadar birbiriyle tamamlanmış ki yüzyıllar geçse bile binlerce yıl geçse bile hep birbirini tamamlıyor. Mesela İsa'dan önce 500 yılında yazılan bir kitap var, Mika peygamberin kitabı. 4. bölüm 1. ayetinde şöyle diyor Mika: Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar. Evet kardeşler, bu yüzden yani açıkça biz geçmişe bakarak ve günümüze de bakarak bunu açıkça ve doğruca söyleyebiliyoruz. İsa Mesih bir krallık başlattı ve o bir taştı. Krallıkları yıkan bir taştı ve sonra kocaman bir dağ oldu. O kadar büyüdü ki 2017 yılına kadar geldi ve bizler de bu dağa çıkıp artık Tanrı'ya tapınabiliyoruz. Yani burada dağ kelimesinin kullanmasının önemi şuydu. Biliyorsunuz Musa peygamber Siyon dağında Tanrı'yla konuşmuştu ve Tanrı'nın sözünü dinlemişti. Onunla yüz yüze gelmişti. Onun sesini duymuştu. Aynı zamanda Tanrı'yla buluşmamızı sağlayan bu dağ İsa Mesih'tir. Ve o kadar büyüdü ki dünyanın her yerine ulaştı. Dünyanın bütün dillerini onun sözleri çevirdi. Şu an Hristiyanlığın olmadığı söylenen ve baskının devam ettiği yerlerde bile Hristiyanlık hala güçleniyor ve hala devam ediyor. Ve sonrasında inanıyoruz ki bu krallık daha da devam edecek ve sonsuza dek devamlılığını sürdürecek. Bu olayları anlattıktan sonra bizimce bu yakın çağa göre yorumumuz buydu. Ama Daniel ilk rüyasının tabirini Nebukadnezar'a yaptığında Nebukadnezar ona nasıl karşılık verdi görelim.
Bunun üzerine Kral Nebukadnezar Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel'e, madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçekten tanrıların tanrısı, kralların efendisi, dedi. Gizleri açan odur.
Evet. Devam et.
Sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil iline vali atadı. Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı. Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu da Babil ilinde yüksek görevleri atadı. Daniel ise sarayda kaldı.
Evet, büyük bir sıkıntı zamanı mutlu sonuna sona eriyor ikinci bölümde. Yani aslında Daniel kitabının her bölümüne baktığınızda şunu net bir şekilde görebiliriz. Her bölümde bir olay oluyor, çok zor bir sıkıntı geliyor ve sonrasında Daniel ve arkadaşları Tanrı'nın isteğine göre hareket ediyorlar, onun önüne gelip dua ediyorlar ve sonra olaylar tam tersine oluyor ve Tanrı yüceltiliyor. Yani altın çağını yaşayan bir kral Daniel gibi sıradan bir insanın önünde yüzüstü yere kapanıyor. Çünkü o kadar şaşkın ve o kadar heyecanlı ki, yani bunu yapabilen başka hiç kimse olmadığına göre bu insan yaptıysa gerçekten bunun tanrısı diğer putlardan çok daha üstündür. Yani onları temsil eden insanlar yapamadı ama bu tanrıyı temsil eden kişi yaptı. Ve sonrasında onları üst göreve getirdi. Çünkü söz vermişti. Eğer bilirseniz sizi üst göreve getireceğim ama bilmezseniz hepiniz yok edileceksiniz. O zaman bilenler ödüllendirdiler. Ama şunu değinmek istiyorum. Tanrı bizi onun sözünü dinlediğimiz için zenginleştiriyor mu? Çok yüksek mevkilere mi getiriyor? Ben böyle düşünmüyorum çünkü Daniel Tanrı'yı çok iyi tanıyordu ve sonraki bölümlerde göreceğimiz gibi yine böyle bir hediye sunulduğunda diyor ki bunlar senin olsun, ben bunları istemiyorum. Sadece gerçek ortaya çıksın diye açıklıyorum. Yani Daniel ve arkadaşları bu görevi çok istekli değillerdi ama ellerine geçen fırsatı kullandılar. Daha yüksek bir mevkiye gelip oradan kazandıklarıyla, o yetkiyle daha çok insana yardım edebilmek, daha çok insanın, Tanrı'nın adının daha çok yüceltilmesi için bunu değerlendirdiler. Ve bunu da fırsatı kaçırmadılar. Şimdi tam olarak bitti diyebiliriz terlerimden anlayacağınız gibi. Ama yani değinmemiz gereken bu ikinci bölüm üzerine bir olay var. O da şudur. Yani bu kitap 600 yıl önceyi anlatan bir olay değildi. Sadece geleceği gösteren bir şey değildi. Bugün hala hayatımıza değinen bir noktası var. Çünkü biz de nasıl Daniel bir dünyasal krallığın içinde tanrısal krallığı ilan etti, onu gösterdi. Biz de aynı şekilde bu dünyasal krallıkta yaşıyoruz. Bizim vatanımız burası değil ama Tanrı'nın egemenliğinde, Tanrı'nın krallığında yaşıyoruz ve bizim vatanımız göklerdedir. Ve biz de bu dünyada yaşarken elbette ki kirlenme tehlikesiyle kalabiliriz. Putlara sunulan şeyleri yemek zorunda kalabiliriz. Yani Tanrı'nın yapma dediği şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. Ama bu zamanlarda yine Daniel ve arkadaşları gibi kendimizi temiz tutmak için, Tanrı'nın sözüne, Tanrı'ya, gerçek Tanrı'ya yaraşır bir şekilde yaşamak için her gün onun önüne gelmemiz şart. Ondan alırsak Rab bizi bereketleyecektir ve biz de başkalarına onu tanıtabileceğiz, onun adını yüceltebileceğiz. Ve sonrasında ne olacak? Tanrı'yı tanımayanlar, Tanrı'nın ya küfredenler, Tanrı'ya hakaret eden insanlar bile bizim önümüzde gelip Tanrı'yı yüceltecekler. Ve Tanrı gerçekten bu dünyada en başından beri amaçladığı şey bu. Bizleri seçti, bizleri bereketledi ki biz de başkalarını bereketleyelim. Onun egemenliği yayalım ve sonrasında insanı onu tanımayanlar bizim aracılığımızla onu tanısınlar. Bu yüzden ne kadar büyük bir görevimiz var. Göklerin Tanrısı kendini bizim aracılığımızla tanıtıyor. Daniel'le yaptığı harikalar gibi bizim aramızda da harikalar yapacak. Ama yani şunu da değinmek istiyorum çok kısa. Yani bu eski zamandaki putperestlikler hala devam ediyor. Eğer bizim hayatımızda Tanrı'dan önce değer verdiğimiz ne varsa onların hala hepsi puttur. Yani Tanrı'da evde Tanrı'yla zaman geçirmek yerine televizyon, internetle saatlerce zaman geçiriyorsak o bizim için bir put olmuş olur. Tanrı'yla hiç zaman geçirmeden, ona hiç zaman ayırmadan, eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla, sevdiklerimizle zaman geçirirsek onlar bizim için bir put olmuştur. Ve biz sadece zor zamanlarda Tanrı'nın huzuruna gidersek o zaman sesimizi işitmez. Ama her gün Tanrı'yla beraber yaşamak, çünkü İsa dedi ki benim adımla Tanrı'dan ne dilerseniz o size verilecektir. Bu demek değil de beni kullanabilirsiniz, istediğiniz zaman bu ismi kullanıp Tanrı'nın önüne gelebilirsiniz diye. Hayır, beni tanırsanız, bende yaşarsanız o zaman Tanrı her zaman sizin isteğinizi yerine getirecektir diyor. Yani günde 3 kere, 5 kere, 10 kere değil, en azından günde 1 defa Tanrı'nın huzuruna bile gelsek, onunla konuşmak için zaman ayırsak, kesinlikle tamamen temiz olarak yaşamaya devam edeceğiz diyorum ve kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Heyecandan yine...